genel izleyici kitlesi için uygundur.
EkoTürk ekranlarından herkese selamlar. Yine bir muhakeme programıyla karşınızdayız. Ben Fatih Ergenekon. Bugün konumuz ilahiyatçı Yasin Kara olacak. Sevgili hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Hocam. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Sağ olun, geldiniz buraya, teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim, rica ederim.
Kırmadınız bizi, sağ olun.
Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
Her zaman, ne demek, seve seve. Şimdi Yasin hocam, sizin yüksek lisans konunuz Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin delilleriyle ilgiliydi. Evet. Malum tabii İslam kelam tarihinde de delal-i nübüvve dediğimiz bir alan var. Epey bir müktesebatımız var bizim, geçmişten gelen de birikimimiz var. Özellikle Hazreti Peygamber'in neden peygamber olduğuyla alakalı birçok deliller ortaya konmaya çalışılmış. Sizin tezinizde bu olunca hemen şöyle bir soru yönelteyim. Yani siz bu yüksek lisans tezinizdeyken ne gibi çalışmalar gördünüz, neleri fark ettiniz diye şöyle bir özetleyecek olursanız buyurun.
Çok teşekkür ederim soru için. Benim yüksek lisans tezim aslında erken dönem bir Hristiyan cemaati üzerineydi. Ebionitler ismi, Nasraniler de denebiliyor. Hatta modern dönemde Yahudi Hristiyanlar da deniyor. Yani 18. 19. yüzyıldan itibaren yeni bir isimlendirmesi de var Yahudi Hristiyanlar diye. Bunun Hazreti Muhammed'e ve peygamberliğine delil teşkil eden yanı şuydu. Aslında şuradan almak daha güzel olur. Hazreti Muhammed'i Kur'an ümmi olarak tanıtıyor. Ümmi, halk arasında yaygın bir kanaat var, okuma yazma bilmeyen gibi anlaşılıyor. Halbuki ümmi, kitap bilgisi olmayan demektir. Yani ehli kitabın zıttıdır. Ehli kitap, kutsal kitap bilgisi olana ehli kitap denir. Eğer kutsal kitap bilginiz yoksa, Tevrat ve İncil bilmiyorsanız, sizin sıfatınız ümmi olur Kur'an'a göre. Kur'an ise Hazreti Muhammed'i ve onun takipçilerini ümmi olarak niteliyor. Hatta çok ilginçtir. Mesela Nuh kıssasından bahseder Kur'an. Akabinde şöyle söyler. Bunlar sana verdiğimiz gayb haberleridir. Yoksa sen ve kavmin bundan habersizdiniz der mesela. Ya da Yusuf kıssasından bahseder. Bu sana verdiğimiz gayb haberlerindendir der. Şimdi bu ilginç olan kısım şu. Bu iki kıssa da çok dünyaca yaygın iki kıssa. Yani eski ahitte çokça bilinen, meşhur olmuş iki kıssa ve bunları dahi Kur'an, bunlar gayb haberleridir, sizin haberiniz yok bundan diyor. Daha ilginç bir kısmı, yani peygamberliğe delil teşkil eden kısmı şu, Bakara suresinin 99. ayetinde Hazreti Muhammed'e beyine niteliğinde ayetler verildiği geçiyor. Bizim erken dönem İslam uleması merak etmişler, nedir bu beyine niteliğinde ayetler? Benim görebildiğim kadarıyla en makul görüş Ebu Bekir el-Esamdi bir İslam alimine ait. Çok erken dönemlerde Hicri 200 yıllarında ölmüş bir kelamcı. Şunu söylüyor, Hazreti Muhammed'e verilen beyine niteliğinde ayet demek, ona verilen gizli kalmış İncil ve Tevrat bilgileridir diyor. Yani demin söylediğimle iltisaklı bir paralelinde bir perspektif çiziyor Ebu Bekir el-Esam. Burada Hazreti Muhammed'in aslında peygamberliğini kanıtlayan şey gayb haberleri vermesi. Peki bunlardan ibaret mi? Yani bu iki sureden, bu iki suredeki iki kıssadan ibaret mi? Hayır, daha fazlasını görüyoruz. Şunu görüyoruz, Hristiyanlık geleneğinde apokrif İncil'ler diye bir tabiri var. Ya Zafer Duygu Hoca çokça değinir bunlara, Zafer Hoca'yı. Bu konuda Hristiyanlıkla ilgili çalışmak isteyen veyahut da merakını gidermek isteyen izleyicilerimize bunu öneririm. Hocayı okumalarını öneririm. Apokrif İncil şudur. Yani apokrif İncil'lere atıf var Kur'an'da. Apokrif İncil kilisenin kabul etmediği, kilisenin şartlarına uymayan, kıyıda köşede kalmış İncil'lerdir.
Bizim bildiğimiz dört tane meşhur İncil'in dışında olan İncil'lerden
evet.
bahsediyoruz.
Matta, Markos, Luka, Yuhanna'nın dışında kalan İncil'ler. Onlara kanonik İncil deniyor.
Evet.
Bu kaybolmuş, imha edilmiş, parça parça farklı dillerde bulunan çeşitli İncil'ler. Biz Kur'an'da görüyoruz ki bu apokrif İncil'lere ciddi atıflar var. Sadece eski ahite ve İncil'e değil. Yani ümmi birinin, yani kitap bilgisi olmayan, kutsal kitap bilgisi olmayan birinin atıf yapamayacağı kadar detaylı atıflar var. Bir tanesini örnek vermek istiyorum. Hatta birkaç tanesini de konuşabiliriz. Bunlardan bir tanesi Hazreti Meryem'le ilgili bir kısım. Âl-i İmrân suresinde Hazreti Meryem'den bahsederken Hazreti Muhammed'e şu şekilde sesleniliyor. Ey Muhammed, bunlar sana verdiğimiz gayb haberleridir. Yoksa Meryem'i kim himaye edecek diye kalemlerini attıkları zaman sen onların yanında değildin. Burada kalem atmak tabiri kura çekmek manasında. Yani Hazreti Meryem'i kim himaye edecek diye kura çektiklerinde Hazreti Muhammed'in onların yanlarında olmadığını, Allah'ın bunu gayb bilgisi olarak verdiğini söylüyor. Şimdi varsayalım, Hazreti Muhammed bu bilgiyi toplumu bildiği halde gayb haberi olarak aktarıyor olsun. Böylesi bir aktarım çok ciddi onun peygamberliğinin aleyhine dönecek bir konu olur. Ve bu konuda yalan söyleyemez.
Çok detaylı bir iddia değil mi?
Çok detaylı bir iddia. Yani çok bir iddialı bir iddia. Evet,
çok da iddialı bir iddia. Aynen gerçekten. Öyle. Çünkü bu kadar detayın o sırada hani Meryem'i kim himaye edecek diye aralarında adeta hani şimdi olsa belki yazı tura atma gibi bir durumları var. Hı hı. Ve Kur'an bu kadar detaylı bir bilgiyi bize haber veriyor.
Ve bir aslında meydan okuyor. Diyor ki bunlar sana verdiğimiz gayb haberlerdir. Sen bilmezdin bunu diyor. Evet. Biri çıkıp diyebilir ki yani bizim toplumumuzdaki falanca filanca biliyordu bunu. Oradan devşiriyor Hazreti Muhammed ki buna benzer iddialar olmuş. Her neyse gelelim Hazreti Muhammed'in bu bilgiye erişmesi bizim bildiğimiz kanonik meşhur İncil'lerden mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü İncil'lerde böyle bir ifade geçmiyor. Apokrif İncil'lerde geçiyor. Yakup İncil'i diye bir apokrif İncil var. Orada Hazreti Meryem'in himaye edilmesinden bahsediliyor mesela. Kur'an'ın yaptığı atıf, Kur'an'ın yaptığı yani Kur'an eski kitapları tasdik ediyor. Bu tasdik ilişkisi kanonik İncil'lerin dışında işliyor. En azından kanonik İncil'lerin dışında da işliyor. Evet. Onu görüyoruz. Bir örnek daha vereyim, çok uzatmayalım. Hazreti İsa'nın beşikte konuşması malum, Kur'an'da geçen bir husus. Beşikteyken Hazreti İsa'nın konuşmasını biz bugün İncil'lerde bulamıyoruz. İncil'lerde yok, kanonik İncil'lerde yok ama apokrif İncil'de var. Müjdecinin çocukluk İncil'i olması lazım. Orada şöyle geçiyor ifade, yani Hazreti İsa'nın beşikte konuştuğunu, tıpkı bizim Kur'an'da geçtiği gibi beşikteyken konuştuğunu ve salih bir kul olacağını söyleyen bir pasaj var. Ama bu apokrif İncil'leri biz 1950'li yıllardan sonra keşfettik.
Çok önemli bir şey.
Bu yani çok yaygın İncil'ler değil. Yakup İncil'inden bahsettik. Pseudomatta diye ayrı bir İncil var. Nakamadi kazıları sırasında ortaya çıkan 1950'li yıllardan sonra bizim bilebildiğimiz İncil'ler. Bu konu Müslümanların en azından Müslüman alimlerin çok fazla eleştiri almasına sebebiyet vermiş. Bu eleştiriler şu şekilde geliyor Fatih Hocam. Diyorlar ki, hani Kur'an'da bir ifade var ya, arkadaşınız Muhammed ne delidir ne cinlidir diye. Diyorlar, yani bu kelimeyi dillerine dolayarak, arkadaşınız Muhammed yalan söylüyor diyorlar. Hristiyan kimi düşünürler. Sebebi şu, diyorlar ki biz Hazreti İsa'nın mucizeleri çıkmasından gayet memnuniyet duyarız. Biz onun takipçileriyiz. Ama biz böyle bir şeyi ne atalarımızdan ne başkasından duymadık.
En azından beşikte konuştuğuna dair değil mi?
Evet, beşikte konuştuğuna dair.
Kendi kutsal metinlerinde bir pasaj görmedikleri için.
Evet.
O yüzden bunu yalanla itham ediyorlar.
Ve başkaları da var. Yani sırf başka Kur'an'daki kimi ayetler için de aynı ifadeleri söylüyorlar. Yani kanonik İncil'lerde göremedikleri ifadeleri diyorlar ki arkadaşınız Muhammed uyduruyor. Yani bu minvalde söylüyorlar. Hatta bunu açık açık yazıyorlar. Bizim Müslüman müellifler sıkışmış. Bunlardan bir tanesi Cahız. Mesela Cahız'a soruyorlar. Cahız'ın bu denli bir İncil bilgisi yok anlaşılan. Diyorlar ki yani siz bunu nereden uydurdunuz? Biz Yahudilerle tartışmalıyızdır. Ne Yahudiler böyle bir şey iddia eder Hazreti İsa'nın beşikte konuştuğu gibi. Ne Hintlerden ne Türklerden kimseden biz böyle bir şey duymadık. Siz bunu nereden buldunuz? Cahız düşünüyor ve cevabı şu şekilde yazmış. Erret alen Nasar eserinde. Cahız bu arada erken dönemde yine İslam alimlerinden biri. Ve daha çok edebiyatçı kimliğiyle de bilinir aslında. Cahız'ın yanıtı şöyle olmuş. Siz Yahudilerle kavgalısınız. Sizin mucizelerinizi onlar kabul etmiyor. Siz onların mucizelerini kabul etmiyorsunuz. Biz de sizle kavgalıyız. Dinler arasında olur böyle şeyler minvalinde bir cevap veriyor. Ama bu tatmin edici bir şey değil, iddia değil. Tatmin edici yanıt ancak ve ancak böylesi apokrif İncil'leri bildiğimiz zaman karşımıza çıkıyor. Peki burada Hazreti Muhammed'in peygamberliğine delil teşkil edecek vaka nedir yani? Şudur, Hazreti Muhammed apokrif İncil'lerden atıf yapabilmesi için, o kadar farklı apokrif İncil'den atıf yapabilmesi için dersiniz ki o toplumda belli birkaç tanesi biliniyordu. Hayır, bir değil, iki değil. Ümmi olmaması lazım. Yani ümmi birinin o kadar apokrif İncil atıfı yapması mümkün değil.
Ve o dönem zaten hocam Mekke'de de yani böyle çok Hristiyanlar yok, Yahudiler yok. Onlar daha çok mesela Yahudi kabileleri var ama daha çok Medine'deler. Hı hı. Yani Mekkelilere ilk muhataplara baktığınız zaman da Mekkeliler içerisinde böyle Hristiyanlık çok yaygın değil. Yani Yahudi kabileleri olduğunu biz biliyoruz. Beni evet. Nadir gibi, Beni Kaynuka gibi, işte Hayber hakeza yine bir Yahudi. Ama böyle Hristiyanlarla çok ciddi böyle bir kesişimler, alışveriş ya da ticaret gibi bir durum da söz konusu değil. O zamanki Hristiyanlar da bu İncil'lerden haberdar değiller zaten.
Evet, bir de yani bir baktığınız var. Şey var. Yani dikkat edin, cahızın haberi yok. Hazreti Muhammed... Demeyeyim yani Kur'an'ın bahsettiği kıssalardan cahızın haberi yok bir Müslüman alim olarak. Karşısındaki şeyin haberi yok. Karşısındaki Hristiyan muarızının da bundan haberi yok. Burası ilginç bir şey ve o toplumda bilinmediğini anlıyoruz. Yani normalde beklersiniz ki bir bilgi varsa bu kümülatif biçimde birikimsel olarak artarak, yayılarak devam eder. Ve Kur'an'ın bu iddialı çıkışı, yani sana verdiğimiz gayb haberleridir çıkışı yerini buluyor. Hazreti Muhammed gerçekten bu kadar farklı İncil külliyatına atıf yapabilmesi için çağını aşan bir İncil bilgini olması lazım. Aramice bilmesi lazım, İbranice bilmesi lazım, Yunanca bilmesi lazım. Yeri geliyor, Ermenice bilmesi lazım bu İncil'lere atıf yapabilmek için. Çok farklı dillere, çok farklı coğrafyalara yayılmış kitaplardan bahsediyoruz. Bu şekilde bir de iki şey söyledim, özetlemek gerekirse. Bir, ümmi dediğimiz bir şey, bir kitap bilgisi olmayana deniyordu. Ama gerçekten çok yoğun bir şekilde ve alelade Hristiyanların da bilemeyeceği. Yani bugün bir papaza sorsanız, bakın yani 2024 yılında bir papaza sorsanız, onun dahi aşina olmadığı metinlerdir bunlar. Bunlara atıflar yapılıyor ve bunlar, bu yapılan atıflar bir gayb haberi olarak aktarılıyor. Ve bunun doğruluğunu görüyoruz. Ve dediğim gibi Hazreti Muhammed'in istese dahi yapamayacağı, gücünün yetmeyeceği bir durum, bir olağanüstülükle karşı karşıyayız. Ben yüksek lisans tezimde buna benzer örnekleri çalıştım. Bunları vurguladım aslında.
Tabii bu aslında Hazreti Muhammed'in aleyhisselam elçiliğinin delillerinden bir yönü sadece. Evet. Tabii peygamberimizin sıfırdan başlaması, hiçbir ekonomik güce sahip olmadan, hiçbir insan gücüne sahip olmadan, hatta tebliğ ederken ilk eşi Hazreti Hatice'den başlaması mesela, bu yine örnek alınabilir. Hı hı. Devlet başkanı olduktan sonra sade ve mütevazi yaşamına devam ediyor oluşu. Hani bir kral gibi yaşamaması, lükse veya şatafata kaçmaması. Yani hiçbir şekilde dünyevi hırslara ve olgulara yönelmemesi de yine gibi birçok aslında delil sayılabilir. Biz sadece burada gaybe olan ilişkisinden, geçmişe dair olan gaybi bilgilerden haber vermesini ve bugün ortaya çıkan bu terminolojiyle, elimizdeki Kur'an'ın ve bu terminolojiyle uyumundan yola çıkarak da bir ispata böylelikle girişmiş oluyoruz aslında.
Evet. Değil mi?
Yoksa tabii deliller elbette ki...
Bundan ibaret değil. Ben uzmanlık alanım olduğu için bu örneği verdim. Söylediğiniz gibi yoksa mesela yine aynı alimler şunları da söyler. Hazreti Muhammed'e geçmişten ve gelecekten gayb haberleri verildiğini söyler.
Evet.
Yani hem gelecek haberleri, mesela Rum suresindeki olay malumunuzdur. Hem gelecekten bir haber veriliyor hem de geçmişten. Yani bahsettiğim gibi bu olayların bilgisi aktarılıyor. Ve bunlar gayb haberi olarak veriliyor.
Tabii öte yandan mesela yine Kur'an'a bakıyoruz. Muhammed ismi 4 yerde geçiyor toplam. Oysa ki mesela Musa ismi çok daha fazla geçiyor.
İsa ismi çok daha fazla geçiyor.
Eğer kendisi böyle bir şey yazma niyetinde olmuş olsaydı, kendi ismini daha fazla ön plana çıkartırdı. Evet. Kendi hayatına dair çok daha fazla biz Kur'an-ı Kerim'de detay bulurduk. Ama hatta bilakis Onun dışında Hazreti Peygamber'i uyaran ayetlerin de biz olduğunu biliyoruz değil mi? Yani bir yandan onu hatta zor durumda bırakabilecek bazı iddialar var. Kendi döneminin bilimsel bilgisine ters bazı iddialar var. Mesela evrenin sonunun bir gün gelecek demesi. Olmasın. O dönemin inancıyla çok ters, uyumayan bir şey. Hatta onu zor durumda bırakabilecek bazı iddialar da var.
Demin söylediğim işte ifadede olduğu gibi yani karşınızda bir Hristiyan Yahudi muhataplarınız var. Onların bilgisine de aykırı bilgileri veriyorsunuz. Yani herhangi bir şekilde karlı çıkmanız, yani bir eğer uyduruyorsanız şayet tırnak içerisinde, bu ticaretten karlı çıkmanızın imkan ve ihtimal dahilinde değil. Kaldı ki söylediğinize ek olarak şunu belirtmek isterim. Kur'an'da şimdi Hazreti Muhammed'e fazladan ibadetler var. İsra suresinin 79. ayetine bakabilirler. Hazreti Muhammed'e has gece namazı var. Yani kendisine bir fayda, menfaat devşirmek için bir kitap uydurduysa haşa, böyle bir içeriğin bulunmamasını beklerdim.
Üstelik ücret talep etmiyor değil mi? Mesela evet. Benim ücretim, yani ecrim Allah katındandır diyor. Evet. Bilakis ücret talep etmesini bir tarafa koyalım. Kendisi ve eşi, özellikle Hazreti Hatice ile beraber bir infak faaliyetleri var. Elinde olanları da bu uğurda aslında harcamış oluyor. Yani herhangi bir burada maddi ya da manevi bir kazanç elde etmesi değil, belki de dünyevi gözle bakacak olsak bir kayıp olarak bunu nitelendirmemiz daha doğru olacaktır. Evet. Peki siz böyle erken dönem Hristiyanlıktan bahsedince yine çok merak edilen şeylerden birisi, yaygın olarak Hristiyanlar Hazreti İsa'nın çarmıha gerilerek öldürüldüğünü söylüyorlar. İşte bugün malum çok meşhur. Bunu takılarda böyle aksesuar olarak da görürüz değil mi? İşte haç kolyeleri veya haç sembolü Hristiyanlığın çok temel bir sembolü desek herhalde yanılmış olmayız. Kur'an'a baktığımız zaman İsa peygamberin çarmıha gerildiği ile alakalı bir şey çıkar mı?
Şunu görüyoruz. Yani aslında benim tezimin konularından biri de buydu. Demin söyledim ya size, Hazreti Muhammed'in söylediği, aktardığı, bize vahiy olarak aktardığı ayetler arasında Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmediği, onlara öyle göründüğü var. Yani Hristiyanların bu konuda sadece zanna uyduğu var. Şimdi Nisa suresinin 157. ayetine bakılırsa bununla ilgili Kur'an'ın iddiasını göreceklerdir. İlginç kısımlardan birisi burası. Niçin ilginç? Şöyle biraz makarayı başa alalım. Ebiyonitler diye bir grubu çalıştığımı söylemiştim. Kimdir bu Ebiyonitler? Ya da Nasraniler, ya da Yahudi Hristiyanlar. Bunlar Hazreti İsa'nın kimi dinler tarihi araştırmacılarına göre özgün takipçileri olduğu söylenen bir tırnak içerisinde heretik grup. Sapkın, yani sapkın demek heretik, bidatçı sayılıyor. Kilise babalarının birçok reddiyesi var bu gruba. Ve niçin sapkın sayılıyorlar biliyor musunuz? Hazreti İsa'yı bir beşer olarak görüyorlar. Bir peygamber olarak görüyorlar. Kendilerine az İbranice bir İncil'leri var. Pavlus'u bir zındık olarak görüyorlar. Yani Hristiyanlığın önemli figürlerinden biri olan Pavlus'u zındık olarak görüyorlar. Ayrıca Hazreti İsa'yı sadece güzel bir örnek olarak görüyorlar. Yani Kur'an okuyan insanlar bu konuya
oldukça... Yani Ebiyonikler o zaman tevhid ehli olan, evet, İsa peygamberi tanrılaştırmamış normal bir peygamber. Evet. Aynı bizim sevgili peygamberimize baktığımız gibi bir beşer, bir kul olarak görenlere biz Ebiyonikler diyoruz ya da Nasraniler.
Evet, evet. Bu grup, bu Yahudi Hristiyan grubu olmadık Yahudi Hristiyan deme sebebim böyle isimlendirilmiş olmaları. Çünkü baktığınız zaman hem Yahudi şeriatını devam ettiriyorlar hem de Hazreti İsa'ya inanıyorlar. O yüzden böyle bir isim takılmış. Bu grup fikirleri yüzünden ortadan kaldırılıyor. Yani bir fikri soykırıma, hatta bizzat soykırıma uğruyorlar. Çeşitli coğrafyalara kaçıyorlar. Ve oldukça nadir bulunan bir grup. İlginç olan şey şu. Dedim ya size, erken dönemde Müslüman kelamcılarla, Müslüman alimlerle Hristiyan alimlerinin tartışmaları var.
Bu zannediyorum hocam, bir parantez açacak olursak, özellikle fetihlerle beraber herhalde Müslümanlar ilk defa Hristiyanlarla bir komşuluk ilişkileri başlıyor, evet, değil mi? Bilhassa Hazreti Ömer'le başlayan bir fetih hareketi var İslam tarihinde.
Evet.
Bu yeni fetihler, yeni coğrafyalar ilk defa böyle Hristiyanlarla karşılaşmaya başlıyorlar. Dolayısıyla Hristiyanlarla karşılaşınca da Bu tarz işte böyle tevhide dair, peygamberliğe dair, Hazreti İsa'ya dair değil mi?
Evet.
Neliği üzerine veya beşeriliği üzerine belirli tartışmalar zannediyorum cereyan ediyor. Ve birden bizim Müslüman alimlerin gündemini Hristiyanlık, teslis yani üçleme ya da tevhid gibi konular zannediyorum çalışılmaya başlanıyor herhalde bu dönemlerde.
Evet, evet,
çok o yüzden ciddi, erken dönemlerde sizin... Bu çok önemli yani erken dönem Hristiyanlık, erken dönem Müslüman alimlerinin bu konularla ilgili kafa yormalarının biraz zannediyorum sebebi bu olsa gerek.
Yani çok ciddi çatışmalara sebebiyet veriyor. Çünkü Kur'an'ın Hazreti İsa tasavvuruyla Hristiyanlığın Hazreti İsa tasavvuru taban tabana zıt bir duruma geliyor. Ve tartışmalar bunun üzerinden oluyor. Demin söylediğim gibi cahıza dediler diyorum ya, ya siz nereden buldunuz Hazreti İsa'nın beşikte konuştuğunu, biz böyle bir şey hiç duymadık diyorlar mesela.
Evet.
Aynı iddia, aynı söylem Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmediğini söylendiğinde de geliyor. Bu sefer farklı bir isme geliyor. Kadı Abdülcabbar diye bir isim. İsimlere aslında o kadar takılmamıza gerek yok. Kadı Abdülcabbar erken dönem yine akılcı İslam alimlerinden biridir. 11. yüzyılda ölüyor diyebiliyorum. Ve Kadı Abdülcabbar bu iddia karşısında bir cevap arayışına giriyor. Ve cevap arayışı esnasında bulduğu bir grup var. Yahudi bir grup var. Yani siz bunu nereden buldunuz? Bunu kimse söylemiyor. Siz yalan söylüyorsunuz iddiasına cevap vermek için. Ve bu grup çalışılmış. Yani bize Kadı Abdülcabbar'ın Tespit-i Delail-i Nübüvve kitabında bu gruptan iktibaslar yaptığını görüyoruz. Belki sözlü, şifahi bir aktarım da olabilir o. Belki yazılarını okudu ve onu aktarıyor. Ama her türlü bir aktarım var. Bu grubun görüşlerinden bahsediyor ve bu grubun görüşleri olduğu gibi Ebiyonitlere uyuyor. Bu neyi bize getiriyor? Ebiyonitlerin 11. yüzyıla kadar en azından Basra çevresinde bir grubunun yaşadığını biliyoruz. Bir uzantısının en azından. Yani tabii ki o Ebiyonitlerle antik çağdaki Ebiyonitler birebir aynı değil. Aradan birçok zaman geçmiş ama bir uzantısı olduğu aşikar. Bu konuyu ilk çalışan Yahudi, Rus Yahudi şarkiyatçı Shalom Fiennes, bunların Ebiyonitlerin bir uzantısı olduğunu söylediğinde aslında bir tepkiyle karşılaşıyor. Şu tepkinin sebebi şu, Ebiyonitler o çağda yaşamaz diyorlar. Ama görebildiğim kadarıyla en makul itiraz şöyle geliyor. Deniyor ki ya siz hangi Müslüman müellifin? Yani Kadı Abdülcabbar uyduruyor bunu diyorlar. Çünkü kendi teolojisini temellendirmek istiyor diyorlar. Siz hangi İslam müellifinin, Müslüman müellifinin hem Musa şeriatını savunup hem de Paulus'a bu şekilde düşmanlık ettiğini gördünüz diye soruluyor. Ve makul bir soru gerçekten. Baktığınız zaman hem Paulus iddiası olsun, hem İbranice bir İncil iddiası olsun, hem de Musa şeriatına yapılan yoğun vurgu olsun, bu yapılan iktibasların bir Yahudi Hristiyan, Ebiyonit karakterli olduğuna aşikar bir şekilde gösteriyor bence. Gel gelelim, bu grup ne iddia ediyor? Yani Hazreti Muhammed'i doğrulayacak ne iddia ediyor? Dedik ya kimisi Hazreti İsa'nın özgün takipçileri olduğunu düşünüyordu bu grubun. Haklılar mı acaba? Baktığımızda. Şunu gördüm.
İddialara bakmamız lazım.
Evet, yani iddialara bakmak lazım. Kadı Abdülcabbar'ın yaptığı atıfların kimisini sizinle paylaşayım. Bu Ebiyonitler namaz kılıyorlar. Kudüs'e doğru. Mesela bir namaz ibadetleri var.
Mesela böylelikle namazın da İslam'la beraber başlamadığının bir delili aslında.
Evet.
Yani namaz Hazreti Peygamber'den önce de ibadet olarak vardı. Yine Yahudilerin de biz namazların olduğunu biliyoruz. Ebiyoniklerde de var. Yani ilk dönem erken Hristiyanlarda da namaz var. Demek ki namaz bütün peygamberler silsilesiyle beraber gelen bir temel ibadet aslında.
Muhakkak öyle. Çünkü Kur'an'da yani namaz sadece Hazreti Muhammed'e değil birçok peygambere nispet edilir. Biz bugün sizin de söylediğiniz gibi birçok Yahudi ve Hristiyan cemaatinde namazı görebiliyoruz mesela. Süryaniler bizim neredeyse bizimle birebir aynı namaz kılarlar.
Evet.
Tabii bu manastır hayatında olan bir şeydir.
Ama Yahudilerin namazı da çok benzer bize.
Evet.
Hatta uzaktan böyle normal hani işte gömlek, pantolon giyen birisini görsek namaz kılan bir Yahudi olsa ayırt edemeyebiliriz.
Muhakkak.
Müslümanı zannedebiliriz yani. O kadar rükuları, secdeleri.
Katılıyorum.
Yani bu tarz ortak çok fazla ritüeli var.
Tabii ki Allah'ın dini, evet. Allah katında din İslam'dır. Neticede bir kalıntı olmasını beklediğimiz şey bu olur zaten. Evet. Bu zaten evet. Olur. Evet. Şimdi Ebiyonitlerin namaz ibadetinden bahsettik. İkinci olarak Ebiyonitler, bu baba-oğul tabirleri var. Baba-oğul tabirlerine bizim ana akım Hristiyanlığın anladığı gibi anlamlar yüklemiyorlar. Yani bir tanrısal boyut yüklemiyorlar Hazreti İsa'ya. Bu baba-oğul tabirini İbranice'nin bir mecazı olarak görüyorlar. Yani Salih kula oğul denir. Rabbe de baba denir. Yani onların dilindeki bir işleyiş olarak görüyorlar. İşin can alıcı kısmı şurada. Yani Hristiyanlık dediğimiz şey nedir? Müjdedir. Müjde ne peki? İnsanlığın asli günahının Tanrı oğlu tarafından kefaret ölümle kurtarılmasıdır yani.
Bir şu kefaret anki Hristiyanlığın ölümü. İddiası.
Şu anki Hristiyanlığın iddiası budur. Peki siz Hazreti İsa çarmıha gerilmedi dediğiniz zaman bunu temelinden değiştirmiş oluyorsunuz.
Yıkmış oluyorsunuz.
Yani kefaret ölüm gittikten sonra ne kalır geriye müjdeden acaba?
Çünkü o Adem peygamberin işlemiş olduğu günahın kefareti olarak tüm insanlık adına bunu ödemiş oldu çarmıha gerilerek. Evet. Öyle değil mi?
Evet.
Adem peygamber bir günah işlemişti. Dolayısıyla insanlık da günahkar bir varlık olarak dünyaya geliyor. İsa peygamber de bunun bedelini ödemiş oluyor. Hocam şöyle yapalım. Ebiyoniklerin bu konuyla ilgili görüşünü alalım ama araya gidelim isterseniz.
Pekala.
Aradan sonra Azra hocam bu konuyu tamamlamış olalım. Efendim kısa bir ara, aradan sonra karşınızda olacağız tekrar. Efendim karşınızdayız tekrar. İlahiyatçı Yasin Kara hocamla beraber ilk bölümde neleri konuştuk derseniz Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin delillerini biraz konuşmaya başladık. İkinci bölümde ise Hazreti İsa çarmıha gerildi mi? Bu minvalde Ebiyonikleri hocamız bize anlatıp tanıtmış oldu. Ve burada da hocam temel doktrinden bahsediyorduk. Evet. Yani asli günah olayından bahsederken de araya gitmiştik. Buyurun.
Kefaret ölüm aslında söylediğiniz gibi temel meselesidir Hristiyanlığın, günümüzdeki Hristiyanlığın. Şimdi buna İslam'ın bir muhalefetini görüyoruz. Nedir? Hazreti doğrudan doğruya bir polemiğe girmeksizin Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmediğini söyleyerek aslında bu temel doktrini dibindeki taşı çekmiş oluyor tabiri caizse. Şu mesele var. Peki Ebiyonikler ne düşünüyor? Ebiyoniklerin bu konuyla alakalı görüşlerini aslında o kadar bilmiyoruz. Ebiyonikler kaldı ki bahsettiğim İslam'a benzer düşünceler taşıyan tırnak içerisinde heretik, sapkın Hristiyan grubu ya da Yahudi grubu adı artık nasıl isimlendirmek isterseniz bu grup o kadar sandığımız kadar homojen değildir. Yani içerisinde çok farklı düşünen klikler bulunmaktadır. Ama ana şeylerde tevhidde birleşmektedirler yani. Hani burada bir ve Musa şeriatında açıkça birleşmektedirler. Bazı detay niteliğinde farklılıklar var. En azından biz şunu biliyoruz. Kadı Abdülcabbar'a alıntılarda bulunduğu Ebiyonit cemaati uzantısı Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğini düşünmüyor. Onun yerine Marangoz Yusuf'un yani Hazreti İsa'nın üvey kardeşinin çarmıha gerildiğini düşünüyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İncil anlatısında şu vardır. Yahuda İskariyot. Yahuda İskariyot ispiyoncu demektir. Yani Hazreti İsa'yı ele veren havari, evet. Hain havari diyebilirim.
Hatta bizde bazı işte hikayelerde o ispiyoncunun Hazreti İsa'ya benzetilerek asılan, çarmıha gerilen kişinin o ispiyoncu olduğu falan anlatılır.
Evet, evet. Yani farklı anlatılar var.
Evet.
Burada şunu yapıyor. Kadı Abdülcabbar'ın bize anlattığı İncil anlatısında, bize anlattığı Ebiyonit İncil'i iktibasında şu var. Yahuda İskariyot Hazreti İsa'yı kurtarmak için üvey kardeşini işaret ediyor Romalılara. Bunun sebebi şu, Romalılar tanımıyor Hazreti İsa'yı. Ama diyeceksiniz ki Yahudiler tanıyor. Onlar niye ses etmediler? Kadı Abdülcabbar buna şöyle yanıt veriyor. Diyor ki evet Yahudiler tanıyordu ve üvey kardeşinin olduğunu biliyorlardı. Ama buna ses çıkarmamalarının sebebi Hazreti İsa'nın üvey kardeşinin de ciddi bir siyasi nüfuza sahip olması Yahudiler arasında. Unutmayın Hazreti İsa bir Yahudi toplumuna gelen bir peygamber. Ve Yahudiler, Ebiyonitler de ibadetlerini havralarda yapıyorlar, kilisede yapmıyorlar.
Yani şunu dersek yanlış olmaz herhalde. Hazreti İsa Hristiyanlık kurmak gibi bir gayeyle yola çıkmadı.
Evet.
Ben yeni bir din getiriyorum demedi. Kendisinden önce gönderilmiş olan Yahudi şeriatının tebliği ile evet. aslında memur bir peygamberdi Hazreti İsa.
Evet, bir şeriat öğretmeniydi.
Bir şeriat aslında. Öğretmeniydi.
Bunun bunun getirdiği durum sonucunda da kardeşinin de kendisinin de siyasi bir figür olarak ortaya çıktığı görülüyor. Ve bu yüzden kâr kârdır mantığıyla Kadı Abdülcabbar'ın aktarımına göre Hazreti İsa'nın kardeşi, üvey kardeşi olan kişinin idamına ses etmediklerini rivayetinde bulunuyor.
Evet.
Burada şu var, Yahuda İskariot'un yani klasik anlatıdaki Yahuda'nın bir hain olmadığına, aslında Hazreti İsa'yı kurtarmaya çalışan biri olduğu anlatılıyor. Burası çok ilginç, yani bir dinler tarihi araştırmacıları için ilginç olabilecek bir yön. Diğer bir yön, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmediğini bu şekilde temellendiriyor olmaları.
Evet.
Ve Kadı Abdülcabbar şunu yapmış oluyor, diyor ki, bakın sizden bir Yahudi fırkada, yani o Yahudi olarak görüyor muhtemelen onları, öyle isimlendiriyor, bunu söylüyor. Biz bunu söyleyen ilk kişi değiliz. Çünkü baskı şu yönde, siz kitabınızda bizim hiç duymadığımız şeyleri söylüyorsunuz. Bunları nereden buldunuz? Bunların aslı astarı yok. Halbuki demin söylediğimiz mesaja tekrar geliyoruz. Hazreti Muhammed'in bunları söylemekte eğer bir düzenbaz olsaydı, eğer kendisi için uyduruyor olsaydı Kur'an'ı haşa, bunları söylemekte hiçbir kârı yok.
Bir de kendi döneminin yaygın bir bilgisini tekrar etmek çok evet. rahat bir unsurken, siz genel bilinenin yani genel kanının aksine ve zor ispatlanabilecek bir şey iddia ederek aslında bir risk almış oluyorsunuz.
Fatih Hocam, genel kanı olsa yine iyi. En temel kanının en zıt görüşü, en hiç evet. duyulmadık bir görüşü, muhataplarınız tarafından duyulmadık bir görüşü dillendiriyorsunuz. Bu çok dezavantajınıza bir şey. Baktığınız zaman Ebiyonitlerin, Yahudi Hristiyanların fikri olarak da, bir cemaat olarak da soyu niye tükendi? Bu yüzden tükendi. Yani bu tip bir heretik görüş benimsemek çok tehlikelidir.
Evet.
Hele ki siyasi olarak sivriliyorsanız. Bu da aslında hem Hazreti İsa'nın çarmıha gerildi mi gerilmedi mi tartışmalarında bize ışık tutan bir cevap.
Evet.
Hem de Hazreti Muhammed'in yine peygamberliğine vurgu yapan bir örnek olay olarak görüyorum şahsen.
Neyse ki biz Ebiyonikler sayesinde çarmıha gerilmediğini yalnızca Kur'an'a bakarak değil, Kur'an dışı kaynaklardan da bunları bir check etme adeta şansımız var. Bugün
evet.
en azından bunları çok daha rahatlıkla anlayabiliyoruz yani. Sağlamasını yapabiliyoruz.
Evet, evet.
Şimdi tabii aklı hocam şöyle de bir soru geliyor. Şimdi mesela az önce işte Hristiyanlıkla ve Ebiyoniklerle konuştuk değil mi ilgili?
Evet.
Dedik ki işte o kitaplarında var, bu kitaplarında yok. İşte dört İncil'de yok ama şu İncil'lerde var. Neyse ki biz şuna inanıyoruz. Yani en azından Kur'an-ı Kerim diğer peygamberler ve onların öğretileri gibi sonradan taraftarlarınca yazılmış bir kitap değil. Yani Kur'an vahyi inmeye başladığında Hazreti Peygamber'in vahiy katipleri vardı ve bunlar hemen zaten yazıya geçiriliyordu.
Evet.
Dolayısıyla peygamberin vefatından işte bir 150-200 yıl sonra yazılmış olan ayetlerden ya da kitaplardan bahsetmiyoruz.
Evet.
Ama şu da itiraz olarak gelebiliyor. Peki Hazreti Muhammed döneminde gerçekten bunlar yazıldılar mı? Yani sonradan değiştirilmiş olma ihtimalleri var mı? Hani İncil'in ya da Tevrat'ın başına gelen İslam'ın başına gelmiş olamaz mı?
Şöyle, çok güzel bir soru, bunun için teşekkür ederim. Hristiyanların şöyle bir iddiası yok zaten. Yani bu Hazreti İsa'nın bize yazıp bıraktığı İncil'dir gibi bir iddiası yok. Luka İncil'inin başında şunu söylüyorlar. Bu şu belli oluyor en azından. Yani bu İncil'lerin birçok kimsenin yazdığı ve herkesin bunun tarihçesini yazmaya giriştiği, sonradan oluşturulan biyografik eserler olduğu görülüyor. Yani burada aslında biraz daha farklı bir vahiy anlayışımız var.
İhtilaf yok bunda değil mi?
Evet,
yani kimse Hazreti İsa döneminde bu yazıldı bunlar
evet.
diye bir iddiaları
bunlar
yok.
Yıllar sonra yazılmış metinler evet. olduğu, zaten İncil metninin, yani Luka İncil'inin başında kabul edilen bir durum. Bize gelirsek, yani İslam'a gelirsek, İslam'da şöyle bir durum var. Yani Kur'an yazıldı mı? Bunun delili nedir yazıldıysa, yazılmadıysa, niçin eleştiriyorsunuz diye bir soru gelebilir. Biz Kur'an'ın yazıldığını şuradan bilebiliyoruz. Kur'an içi karinelerden bilebiliyoruz. Yani Kur'an'da nasıl geçtiğine bakarak, şimdi Kur'an kendisini yazılı bir metin olarak mı tabir ediyor yoksa sırf sözlü bir şey olarak mı tarif ediyor diye baktığımızda karşımıza birkaç ayet çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Buruş suresinin son ayetinde Kur'an'ın levh-i mahfuzlu olduğu söyleniliyor. Şimdi levh-i mahfuz nedir? Tek tek çevirelim. Levha yani bir yazıt demektir. Hazreti Musa mesela kendi vahiy levhalarından bahsedilir. Oldukça somut da bir şeydir. Zaten Kur'an'daki anlatıdan da bu bilinir.
Bugün birçok hatta bu teorinin de merkezinde yer alır. Acaba bu levhalar nerede? İşte o yüzden Kudüs çok önemli sayılır ya.
Evet.
Acaba işte o Mescid-i Aksa'nın ya da işte Kudüs'te saklanıyor mu? Gizli tapınaklarda mı diye harıl harıl o levhalarda aranır hatta.
Evet, evet. Ayrıca şu da vardır yani mahfuz kelimesi ikinci bunun sıfatı. Mahfuz korunmuş yazıt demek. Mahfuz pardon korunmuş demek. İkisini birleştirdiğiniz zaman korunmuş yazıt oluyor. Ya yani Kur'an neredeymiş? Kur'an korunmuş yazıtlardadır. Yani bu içerik böyle Kur'an'ın yazılı bir tabiatına işaret ettiği görülüyor. Birçok müfessir de bu görüşü savunmuş.
Hatta Kur'an'ın da kalem üzerine mesela kalem suresi kalem diye ayrı suresi. Bir sure var. Kalem üzerine de yemin var.
Evet, yani Allah satır satır yazdıklarına.
Evet, kaleme yemin ediyor, satır satır yazdıklarına diyor. Hı. Aslında bunu da yine birçok alimimiz hani bir an önce vahyin kaleme alınması yani kayıt altına alınması olarak da işaret olarak da bunu anlamışlar.
Evet, evet. Ayrıca şöyle bir durum var. Yani Tur suresinin 2. ve 3. ayetlerine dikkat ederse izleyicilerimiz açıp okurlarsa şöyle bir ayet görecekler. Yayılmış sayfalara satır satır yazılmış kitaba yemin olsun diye. Yani daha satır satır yazılmış kitaba ve yayılmış sayfalara yemin ederek yani kitabın böyle bir tabiatından bahsediyor. Ayrıca bir örnek daha geldi aklıma. Kehf suresinin 27. ayetinde Hazreti Muhammed'e şöyle söyleniyor. Sana vahyedileni onlara oku. Şimdi burada tilavet etmek geçiyor. Evet. Şu söylenebilirdi. Mesela İkra bismi rabbikellezi halak. Burada yaradan Rabbinin adıyla oku derken bunun bir davet etme. Ya yani ben Kayseriliyim. Bizim yörede okuntu diye bir şey vardır. Bir davetiye demektir aslında. Hani bir okumanın bir davet etme anlamı Türkçede de, Arapçada da vardır ki kimi müfessirler de bunu bu şekilde anlamıştır. Denilebilir ki ya illa oku dedi diye Kur'an'ın yazılı olduğu anlamına gelmez bu. Çağırmak, davet etmek anlamındadır denilebilir. Ama Kehf suresine biz baktığımız zaman tilavet etmek çok daha yazıdan okumak manasında bir kelime. Hatta bunu Gabriel Said Reynolds diye bir Yale Üniversitesi'nde doktora yapmış bir akademisyenden de duydum. Yani Kur'an'ın yazılı tabiatına işaret eden bir ayet olduğunu düşünüyordu o da. Aynı kanaatteyim. Yani burada Hazreti Muhammed'e, takipçilerine, ümmetine o ayetleri okuması gerektiği söyleniyor. Okumak zaten yazılı bir şey üzerinden yapılıyor. Demek ki Hazreti Muhammed'in bu ayetleri yazdırdığını buradan düşünebiliriz, anlayabiliriz. Bir ek delil, Bakara suresinin 282. ayeti var. Bakara suresinin 282. ayetinde Allah vadeli borç alınması halinde bunun yazılmasını tavsiye ediyor.
Evet.
Şimdi düşünelim bir yazma emri var borçlar durumunda. Yani Kur'an'ın haşa iki kuruş kadar değeri yok mu da yazılmayacak? Yani insanlar bunu bu mesaj için ömrünü veriyor, savaşıyorlar, yurtlarından çıkartılıyorlar. Yani borç alındığı zaman yazılmasını söyleyen Allah ve bunu tatbik eden müminler bu vahyi yazmayı düşünemeyecekler mi?
Evet.
Kaldı ki Kur'an'ın çok erken nüshaları elimizdedir. Yani doğru Hazreti Muhammed dönemine tarihlenmiyor bu nüshalar. Ama ya ömrünün sonuna ya da hemen sonrasına tarihlenen nüshalar var.
Zaten karbon 14 testi tam olarak nokta atışı yıl vermez. Belirli aralıkları verebilir.
Yani böyle bir durum var. Kur'an'ın içerisindeki karinelere baktığımız zaman bir yazılı metin görüyoruz. Bir başka şey var. Hani rivayetler bu konuda denilebilir ki ya hani yazılmadığına dair şeyler var falan. Ama aksi de var. Yani bu konudaki tarihi veriler biraz şey geliyor olabilir ama Kur'an'ın yazıldığına dair çok ciddi rivayetler var. Yani Mekke'den Medine'ye göç esnasında tomarlar.
Özellikle Hazreti Muhammed döneminde yazıldığına
evet.
dair.
Evet, Hazreti Muhammed
zaten döneminde. Zaten ilk kitap diye de bahsetmesi evet. biraz da bundan dolayı. Benim mesela aklıma Cuma suresi 2. ayeti geldi. İşte Estağfirullah. Hüvellezî ba'te fil ümmiyyine rasûlen minhüm. Onlara ümmiler içerisinden ayetlerimizi hani okuyacak bahse gönderdi. Yetrü aleyhim ayatihi. Onlara ayetlerimizi tilavet edecek. Ve yüzekkihim. Onları arındıracak. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Yani kitabı ona ve kitabı öğretecek. Ve hikmeti öğretecek. Dolayısıyla
bu öğretme faaliyeti.
Tabii yani muallim deriz ya biz Türkçe'de. İşte yuallimuh o fiili icra edecek. Yani öğretecek, kitabı ve hikmeti öğretecek bir ümmi elçiden Kur'an bahsetmiş oluyor. Dolayısıyla Kur'an'ın kitap diye adlandırılması, Kur'an-ı Kerim'in yazımının tamamlanmasından sonra olan bir sıfat değil. Hala vahiy inmeye devam ederken zaten Kur'an bunu kitap evet. diye tanıtıyor. Artı bir de sure ismi de biliyorsunuz aynı şekilde. Yani sadece yazılması değil, sureleşmesi de yine Kur'an indiği dönemde. Ki mesela meydan okur değil mi? Eğer iddiaları doğruysa işte Kur'an'ın benzeri bir sure getirsinler ya da 10 sure getirsinler diye Kur'an aynı zamanda muhataplara meydan okuyan da bir kitap. Demek ki sure diye...
Sureye ayrımları var.
Evet, vurgulanması demek ki hem Kur'an'ın inmiş olduğu dönemde surelere ayrılıyor olmasını hem de aynı dönemde bize yazıldığının çok açık ve net bir şekilde göstermiş oluyor.
Evet, bir ek delil söyleyeceğim. Yani şöyle de düşünülebilir. Yani yazılmış ama toplanmamış herhalde gibi düşünülebilir. Burada bir Belhi diye bir İslam alimimiz var. Belhi burada işaretlediğim yerde şunu savunuyor. Bu bahsi geçen bazı görüşler var. Deniyor ki işte Kur'an Hazreti Muhammed döneminde toplanmadı. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman ve Hazreti Ebubekir döneminde oldu bu işlemler. İddiaları var. Belki bu iddialara burada karşı çıkıyor ve şunu söylüyor. Diyor ki Hazreti Muhammed döneminde cem edilmiştir açıkça diyor. Belki Hicri 300'lerde vefat etmiş. 327 diye aklımda kalmış. Yanılıyor da olabilirim. Bir İslam alimimiz erken dönemde. Hani sanılmasın ki tek düze bir anlatı var. Burada bence esas almamız gereken en mühim şey Kur'an içi karineler. Kur'an'ın yazıldığına dair en sağlam veri o şekilde elde edebileceğimizi düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum. Yani gayet açıklayıcı oldu hocam. Özellikle Kur'an'ın kitabının yazılması. Önceki vahiylerin başına gelenlerin en azından bugün Kur'an'ın başına gelmemesi. Ki biz zaten inananlar olarak hani şey ayeti aklıma geldi. Yani estağfirullah. İnne enzelnâhu zikra. Ve inna lehu leharfizun. Yani Kur'an'a o zikir biz indirdik. Zaten onun kurucusu olarak da biziz. Bizim inananlar olarak zaten hiç bu konuyla ilgili bir tereddütümüz yok. Ama en azından biz burada bahsederken inanmayanlar açısından deliller evet. neler olabilir? Onları biraz sıralamaya çalıştık.
Bir ek konu daha geldi aklıma. Bunlardan bir tanesi de mesela Kur'an'ın en eski yazmaları elimizde. Corpus Kur'anicum diye bir proje var. Ve bu proje kapsamında Kur'an nüshaları toplanıyor. Ve şöyle bir şeye rastlamıyoruz. Başka bir Kur'an. Yani diyelim ki işte farklı bir ayet var veyahut da bir yazım hatası var. Böyle bir şey olduğunu varsayalım. Başka nüshalarda bu tekrar etmiyor.
Evet.
Yani sadece yani o proje kapsamında bile elimizdeki var olan yazıtlar arasında farklı bir Kur'an görmüyoruz. Evet. Kur'an'ın bu korunmuşluğunu gösteren bir şey gerçekten.
Bu çok önemli hocam. Yani bunu şu açıdan da ben önemsiyorum. O kadar mezheplerimiz var değil mi? Mesela Şiiler var, Sünniler var. Sünniler kendi içlerinde işte Hanbeli, Şafii, Maliki diye ayrılıyor. Yine itikadi mezheplerimiz var. Eşari gibi, Maturidi gibi. Şiilerin kendi içlerinde o kadar akımları var. Ve aralarda işte ilmi tartışmalar yaşanıyor değil mi? Hiçbiri mesela bu bizim Kur'an'ımız demiyor.
Aynen. Hiçbiri farklı bir Kur'an çıkarmıyor.
Hiçbiri farklı Kur'an çıkarmıyor, doğru. Yani metinde ve lafızı ortaklık var. Elbette ki bazı ayetleri yorumlarken tabii ki farklı yorumlar gelecek. İnsanlar kendi kültürlerine göre, bakış açılarına göre, kendi anlamış oldukları kadar kitabı anlamaya çalışacaklar. Belirli konularda yorum farklılıkları olması çok pek tabii beklenen de bir durum. Ama hiç kimse o Kur'an'da öyle değil işte bizim kendi Kur'an'ımız var diye böyle bir olgu da yok. Yani bu yaklaşık 1400 yıldan beridir hiçbir Müslüman farklılaşmış olan bir grupta hayır işte bu Kur'an o Kur'an'a ait değil, bizim kendi Kur'an'ımız var diye de bir şey iddia etmiyorlar.
Yani birbirlerine ciddi şekilde düşman olan gruplarda dahi bu evet. görülmüyor yani. Evet. Onlarda dahi işte hani Kur'an'a bir referans yapılıyor. Bu kadar onlar da bir ortak metne gelebiliyorlar yani bu açıdan.
Çok doğru, evet. Yine teşekkür ediyorum bu açıklayıcı cevaplar için. Aklıma şu da geliyor hocam. Şimdi Kur'an'da biraz kıssalardan bahsetmiştik ki biz hani geçmişin böyle gayb haberleri vardı değil mi? Hı-hı. Geçmişle alakalı mesela işte siz ilk bölümde Hazreti İsa örneği üzerinden evet. bir şey anlattınız. Bir de Kur'an'da çok vurgulanan Hızır kıssası var. Özellikle Hızır kelimesi var. Hı-hı. Bu bizim literatürümüze de çok girmiş Hızır kıssası veya kavramı. Ki biz bugün aslında Hıdır biliyorsunuz Arapça'da yeşil demek. Hı-hı. Yani yeşillendiren anlamı var. Evet. Hatta Hıdrellez biraz oradan gelir. Hıdrellez yeşilin habercisi. Yani baharın habercisi anlamında da kullanılıyor. Bu Hızır kıssasını ifade eder.
Hocam orada şu var. Kehf suresinin ilgili ayetleri 70. ayetinden yukarı doğru gittiğimizde karşımıza çıkıyor. Aslında Hızır ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Yani bir bilge kuldan bahsediliyor. Ve bu bilge kul kimi Hazreti Musa ile beraber bir yolculuğa çıkıyor. Kimi Hazreti Musa'nın ilk bakışta anlayamadığı hikmetli olaylar gerçekleştiriyor. Akabinde yaptığı olayların açıklamasını yapıyor Hazreti Musa'ya ve Hazreti Musa'yı ikna ediyor. Şimdi burada en mühim, en çok tartışma olan ve en çok merak edilen sorulardan biri şu. Hızır çok artık meşhur olduğu için söyleyeceğim. Yani Kur'an'da geçmiyor Hızır ismi ama. Yani Hızır kıssasında Hızır'ın yaptığı, uyguladığı fiiller arasında bir çocuğu öldürmek var. Tırnak içerisinde çocuk diyorum. Gulam diye geçiyor Kur'an'da. Ve bunun niçin öldürüldüğünü sorduğunda bunun hikmetini şu şekilde açıklıyor. Çocuğa gelince anası babası mümin kimselerdi. Biz onları küfre ve isyana sürüklemesinden korktuk. Kehf suresinin 80. ayetini bu şekilde meallendiriyorlar. Ama şu atlanmamalı burada. Kehf suresinin 80. ayetinde gulam kelimesi İbn-i Sîde'nin, yani bir Arapça sözlük ismi, yazarının ismini verdim. Söylediğine göre bir kişinin babasına, annesine göre olan durumunu gösteren bir şey. Yani bir kişi 80 yaşında saçları ağırsa da diyor İbn-i Sîde, ona gulam denir. Yani bunun bir evlatlık boyutundan, küçük çocukluktan ziyade evlatlık boyutundan bahsediliyor. Şimdi burada durum şu. Basra Mutezilesi'nde bu konuyla ilgili, yani İslam'ın erken dönemindeki yine tartışmalarda gördüğümüz zaman demin yaptığım meali vermiyorlar. Nasıl bir meal veriyorlar peki bu Hızır kıssasına? Şöyle, delikanlıya gelince diyorlar. Yani oradaki kişinin yaptığı eylemlerden dolayı bunun bir delikanlı olduğu kanaatindeler. Delikanlıya gelince anası babası mümin kimselerdi. Biz onları annesi babasına kafirce, yani nankörce ve taşkınca işkence etmesini uygun bulmadık şeklinde çevriliyor. Yani neydi birinci çeviri? Deniyordu ki çocuğa gelince anası babası mümin kimselerdi. Biz onları küfre ve isyana sürüklemesinden korktuk. Evet. Yani burada birinci çeviride şöyle bir şey var. Allah bir korkuyla ya da bir kuruntuyla, oradaki ifadeyle söylüyorum. Yani bir kuruntuyla yargısız infaz yapıyor. Henüz olmamış bir şeyi
zan üzerine
yapıyor. Evet. Yani şöyle diyor bu İslam düşünürleri, yani bir adalet perspektifinden okudukları için kelimelere de o bağlama göre anlam veriyorlar ki fehaşina kelimesinin manasında kerihna, yani uygun bulmamak, hoşnut olmamak anlamı vardır. Burada meal yazan hocalarıma sesleniyorum aslında. Bu ayetin mealini değiştirmeleri gerekiyor. Çünkü ya ilk defa ben İsmail Yakıt Hoca'da gördüm. Uygun bulmamak anlamını yazdı mealine. Maalesef yanlış çevrildiği kanaatindeyim. Kelimenin biraz teknik bir iki bir şeye değineceğim bu konuda. Oradaki fehaşina kelimesinin Basra Mutezilesi'nde ve çeşitli dil ekollerinde uygun bulmamak, hoşnut olmamak anlamında, yani korkmak diye çevrilen kelimenin uygun bulmamak, hoşnut olmamak anlamında olduğu
tabii
görülüyor.
Bunu burada aşmak biraz gerekiyor. Bu konuya değiniyor olmamızın sebebi Kehf suresinde Hızır diye bahsedilen bilge kulun bir çocuğu öldürdüğü iddiası olduğu için aslında biz bu konuya değiniyoruz.
Evet.
Yani bu anlatmamızın sebebi Allah'ın göndermiş olduğu bilge kul, Musa peygamberli bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk esnasında da bir çocuğu öldürdüğü geçiyor iddiaları var. Böyle çevriliyor. Bu da ister istemez kafa karışıklığına sebep oluyor.
Ve İslam'a...
Ya suç işlememiş hiç. bir günahı olmayan ama ileride sanki işleyecekmiş gibi olduğu için hani burada bir iddia olduğu için bunu
İslam'a bir eleştiri olarak gündeme geldiği için ben bunu söylüyorum. Buradaki korktuk olarak çevrilen kelimenin uygun bulmamak olduğunu söylemiştim. İkincisi yuruhi kahme kelimesi yani sürüklemek diye çeviriyorlar bunu da. Bu kelimenin de helak olduğu yani bir işkence olduğu, bir zorbalık olduğuna dair veriler var. Burada atıf da verebilirim. Ayrı bir konu. İsteyen hocalarımıza paylaşabilirim. Bir sonuncu olarak sonda geçen tuğyanen ve küfran kelimesi.
Bu önemli. Son 3 dakikamız kaldığı için hocam. Evet.
Tamamdır. Son şeyde geçen, bitiriyorum, toparlıyorum. Sonda geçen tuğyanen ve küfran olarak ibaresini de küfre ve isyana şeklinde. Yani bir nesne olarak çevriliyor. Halbuki bir nesneden ziyade durum zarfıdır. Haldir yani Arapçadaki şeyle. Yani nankörce ve taşkınca, tuğyan belki öyle çevrilebilirim, taşkınca zulmetmesinden hoşnut olmadık. Bu şekilde çevrilmesinin daha uygun olduğunu, Kur'an'ın iç dinamiklerine daha uygun olduğunu görüyorum. Bu yönde bir kanaatim var, paylaşmış olayım.
Teşekkür ederim. Yani en azından şunu biliyoruz. Kur'an'da biz Hızır dediğimiz zaman bugün toplumda anlaşıldığı gibi bir Hızır'dan bahsedilmiyor.
Evet.
Hızır, tabii biz yeşil demek dedik. Aynı zamanda hazır olan, gelen anlamı da var. Yine Kur'an'dan herhalde çıkaracağımız sonuç, biz Hızır beklemeyelim. Müslümanlar olarak Hızır olmamız galiba daha beklenir olan bir şey değil mi? Yani sokakta mesela yaralı bir hayvan gördüğümüz zaman ilk ona koşanın biz olalım. Yani biz kendimiz Hızır olalım. Evet, başka birilerinin yardım etmesini beklemeden.
Olağanüstü bir şekilde evet yani.
Veya herhangi bir insan bir değil mi? Fakirlerle karşılaştığımız zaman biz yardımlarına koşalım. Allah bize bunu emrediyor. Biz Müslümanların bu konuda biraz belki öncülük yapsak biz diğer İslam ve insan ümmetine Hızır olalım diye hocam vaktimizin sonuna gelmişken en azından bu
güzel
düşünceyle
bir
de noktalamış olalım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Ayağınıza ağzınıza sağlık olsun.
Allah razı olsun.
Efendim ilahiyatçı Yasin Kara bizlerleydi. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere diyoruz selametle.